Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın o güzel hayatını güzelliği oranında öğrenmek, onun o güzelliğinden güzellik devşirmek arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir gül sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yakınlarından hısımlarını görüyoruz. Hazreti Ayşe annemizi 4 bölüm halinde gördük. 5. bölümüyle yine beraberiz. Annemizin hicretine kadar gelmiştik efendim. Bildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselam hicret edince Mekke'den Medine'ye ev halkını götürememişti. Medine'de Mescid-i Nebi inşaatı sonrası Mescid-i Nebi'ye bitişik odalar yapılınca, yani Aleyhisselam'ın kendisine ait evi daha doğrusu yapılınca, Mekke'de kalan yakınlarını getirme imkanı, fırsatı buldu. Biz şimdi şöyle bir Mekke'ye bakalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Annemizin durumu nedir? Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam ve sevgili babasının Hazreti Hatice Ayşe annemizin Medine'ye hicretten sonra büyük bir korku ve endişeyle tam 7 ay geçirmişlerdi efendim. 7 ay süren uykusuz, korkulu günler, geceler. İçinde bulundukları şartlar gereği Aleyhisselam giderken bunları götürememiş, Mekke'de bırakmıştı. Ve bu durumda o kadar süre içerisinde ancak ortam oluştu. Peygamberimiz Aleyhisselam ile Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ancak 7 ay sonra Hazreti Zeyd bin Harise, Hazreti Ebu Rafi ve Hazreti Abdullah bin Ebubekir üçlüsünü Mekke'de kalan yakınlarını göndermek, getirmek için efendim gönderdiler. Peygamberimiz Aleyhisselam ve Hazreti Ebubekir'in gönderdiği bu küçük topluluk kendilerine verilen vazifeyi hakkıyla yerine getirmek için mümkün mertebe kimselere görünmeden Mekke yakınlarına sokulup eve kadar varacaklar ve buradaki o emanet, o kıymetli insanları Medine'ye götüreceklerdi. Şöyle bakalım kimler var o anda orada. Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili zevcesi annelerimizden müminlerin annesi Hazreti Sevde binti Zem'a annemiz. Resulullah Aleyhisselam'ın yine sevgili kızlarından Hazreti Fatıma ile Hazreti Ümmü Gülsüm. Resulullah Aleyhisselam'ın nişanlısı Hazreti Ayşe annemiz. Hazreti Ayşe annemizin sevgili annesi Hazreti Ümmü Ruman. Hazreti Ayşe annemiz yine sevgili ablası Hazreti Esma radıyallahu anhum ecmain. Evet, Mekke'dekileri götürmek için Medine'den gelen küçük kafile, az önce ifade etmeye çalıştığım gibi, Mekke müşriklerine hissettirmeden buradaki muhacir adaylarına haber gönderdiler. Onlar da çabucak hazırlık yaparak Medine'den gelenlerle buluşmak üzere hemen yola çıktılar. Hazreti Ayşe annemiz bu konuda bize güzel bilgiler veriyor. Diyor ki, Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zaman bizi ve kızlarını Mekke'de bırakmak zorunda kalmıştı. Biz Medine'ye ancak 7 ay sonra hicret edebildik diyor. Ve hicret yolculuğuna çıkınca da şunu söylüyor. 7 ay sonra Medine'den gönderilenlerle beraber yola çıktık. Yolda bize Talha bin Ubeydullah da katıldı. Ve yol boyu hicret ettiler Medine'ye kadar. Aslında ben isterdim ki hicrette bunlar neler yaşadılar, bunlara sizinle ayrıntılı paylaşayım. Ama çok fazla ayrıntı yok bu hicrette. Bilinen birkaç ayrıntı yine Hazreti Ayşe annemizin ağzından sizlerle paylaşmış olayım. Diyor ki Ayşe annemiz, hep birlikte konuşa konuşa muhabbetle beraber Mina mevkiinden geçtik, Beyza ulaştık diyor. Yani bir yer, Mina'yı geçince Arafat'a doğru bir yer. Biz diyor Beyza'ya ulaştığımız zaman biraz ileri doğru geçince benim üzerine binmiş olduğum deve birdenbire ayrıldı bu küçük kafilemizden, ürker gibi bir huysuzluk yaptı ve sağa sola kaçmaya başladım. Ben de devemin üzerinde deveye sıkıca bağlanmış olan mahvenin içindeydim diyorum. Mahve, hevdeç. Yani yolculuk esnasında bilhassa hanımların rahat yolculuk yapmaları için rüzgardan, güneşten, toz topraktan korunmak için yapılan böyle küçük bir odacık diyelim. Mahve de deniyor, hevdeç de deniyor buna. Efendim, annem de yanındaki devede beraberdik diyor. Fakat ben anlamadım neden böyle oldu. Devem ürktü mü ne olduysa huysuzlandı. Kontrolden çıktı, sağa sola kaçmaya başladı, koşmaya başladı. Neredeyse beni üzerinden atacaktı, yani o hale geldi. Ben bir taraftan uğraşıyorum, etrafımdakiler uğraşıyorlar. Bir türlü deveyi diyor sakinleştiremiyorduk, durduramıyorduk. Çok da korkmuştuk. Hatta sevgili annem böyle hıçkırmaya başlamıştı. Eyvah kızcağızım, eyvah kızcağızım, gelinciğim, kızım, gelinciğim diye çırpınıyordu. Evet efendim. Burada bir ifadeyi açmak durumundayız. Kızcağızımı anladık ama gelinciğim ne oluyor diye. Biliyorsunuz Hazreti Ayşe annemiz Ümmü Ruman hanımın kızıdır. Anne olarak onun kızı. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselam'la evlenince müminlerin annesi ünvanını aldığı için bütün iman edenlerin annesi olmuş oluyor manen. Bu yönüyle annesi de oluyor annesinin. Onun için annesi Ümmü Ruman radıyallahu anha önce eyvah kızcağızım, eyvah kızcağızım derken arkasında eyvah gelinciğim, gelinciğim, gelin. Yani aynı zamanda da gelin oluyor yani. Arkasından da şunu söylüyor. Eyvah anneciğim, eyvah anneciğim. Şimdi üç tane deyim yan yana getireceğiz. Kızcağızımızı anladık. Ama gelinciğim yani yeni gelin, işte gelin oluyor, götürüyor onu. Ama asıl ben üstünde durduğum üçüncü kısımdır. Eyvah anneciğim, eyvah anneciğim de diyor. Yani bir anne kendi kızına anneciğim diyor. Şöyle anlaşılmasın, bazen anneler kızlarını severken bak annem, bak anneciğim derler. Hani annesi değil de annem, anneciğim. Buradaki ifade bu değil. Buradaki ifade Resulullah Aleyhisselam'la evlendiği zaman bütün ümmesi annesi sıfatını aldığından annesine de anne konumunda olmuş oluyor. Ve Hazreti Ümmü Ruman radıyallahu anh'a önce eyvah kızcağızı, kızcağızım, arkasından eyvah gelinciğim, arkasından da eyvah anneciğim, anneciğim diye çırpınmaya başlıyor. Hazreti Ayşe annemiz devam ediyor anlatmaya. Bizi böyle gören yol arkadaşlarımız efendim bir şeyler yapmaya çalışıyorlar fakat bir şey de beceremiyorlar. Deveye yetişemiyorlar. Deve sağa sola fırlıyor. Korkutucu hareketler yapıyor. Deve böğürüyor, bağırıyor. Saldıracak gibi oluyor. Ve bununla hayvanım yetinmedi. Bindiğim deve süratli bir şekilde kafilemden ayrılıp ileri doğru koşmaya başladı diyor. Öyle ki diyor gözden kayboldum gittim. Bayağı diyor gitti deve. Baktım olacak gibi değil. Hayvana sert seslendim olmadı, yumuşak seslendim olmadı, durduramadım diyor annemiz. Elbette ki herkesin yaptığı gibi Allah'a dua etmeye başladım diyor. Dua etmeye başladım ve dualar arasında diyor neler diyor söylediğimi bile diyor hatırlayamıyorum diyor korkumdan. Bir yandan diyor genç bir kızım korkuyorum deve beni uzaklara götürdü, atacak sağa sola fırlatacak. Bir yandan ben Resulullah Aleyhisselam'ın hanımı adayım, nişanlısıyım. Böyle burada bana bir şey olursa ona söz olacak. En çok ondan korktum diyor. Ve çaresiz kalınca ey deve ben benden vazgeçtim. Allah ve Resulü aşkına dur ve beni kafileme döndür diye emrettim deveye diyor. Hayvan sanki bu sözümü anlamış gibi bir an sakinleşti. Tatlı tatlı sesleri çıkardı. Döndü geriye, kafileye diyor ulaştım. Devenin diyor sakin sakin geldiğini görenler şaşırdılar diyor. Hemen etrafımı sardılar. Deveyi diyor işte sıkı sıkı tutmak istediler. Dedim bırakın bırakın, deve sakinleşti. Dediler nasıl yaptın? Nasıl oldu da yani bu hayvan bu kadar hırçınlaşmıştı, bir an böyle düzeldi? Bilmiyorum diyor. Ama düşündüğüm tek şey oldu. Tabii korktum. Sonuçta bir genç kızım, korktum ama bir taraftan da korkuma ikinci bir korku eklendi. Ben artık sadece Ebu Bekir ile Ümmü Ruman'ın kızı Ayşe değilim. Ben Resulullah Aleyhisselam'ın nişanlı ve ileride hanımı olacağım. Yani ümmete anne olacağım. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam'a söz gelecek. Bundan endişe ettim ve deveye adeta emrettim diyor. Allah ve Resulü aşkına dur ve beni kafileme döndür deyiverdim diyor. Hayvan durdu ve döndü diyor. Efendim biz burayı da biraz açmamız gerekecek. Müslüman işte şunun oğlu, şunun kızı, şunun hanımı, şunun eşi, babası, annesi her neyse. Ama Müslüman İslam'ı yaşayan, İslam'ı temsil eden insan. Müslüman erkeğiyle hanımıyla bir yanlış yaptığı zaman efendim genellikle siz de görüyorsunuz ki işte Ahmet yanlış yaptı demiyorlar, Ayşe yanlış yaptı demiyorlar. Müslüman İslam'a, dine mal ediliyor. Dolayısıyla her Müslüman ve böyle zamanlarda hanımlar biraz daha hassas tabii ki, çok dikkatli olmalılar. Çünkü söz sadece onlarda kalmayacak, onların temsil ettiği dine saldırmak için bahane bulmuş olacaklar. O yüzden bu kapının dikkatli bir şekilde tutulması ve yerli yerince bir hayatın yaşanması lazım. Hareketlerimize, sözlerimize, kıyafetimize o nispetle dikkat edeceğiz. Çünkü Ayşe annemiz bize aynı zamanda o mesajı veriyor. Yani ben sadece Ebu Bekir'le Ümmü Ruman'ın kızı değilim artık diyor. Ben Resulullah'ın hanımı olacağım ve ümmetin annesi olacağım. Öyleyse herkes ben desin şimdi, biraz benlik yapalım. Yani ben de ben diyeyim. Ben sadece filan oğlu filan değilim. Elbette filan oğlu filanım ama sadece o değilim. Ben Müslümanım. Ben Allah'a ve Resulüne iman etmiş biriyim. Ve Kur'an ifadesiyle Müslümanlar da kardeştir. Resulullah'ın ifadesiyle birbirine kenetlenen duvar gibidir. Yani duvardan bir taş söküldüğünde duvarın yıkılmasına sebebiyet verir. Ve bütün duvar, yani çökmek üzere olan duvar derler. Yani duvardaki taşım ben diyelim. Benim böyle yana doğru kaydığım zaman efendim sadece benim kaydığım şeklim bende kalmıyor. Tüm duvarın yıkılmaya yüz tuttuğunu söylemiş oluyorum halimle. O yüzden annemizin bize buradaki mesajı gayet açık ve net. Netice yol boyu işte böyle çok fazla dedim ya, hatıra fazla yok ya da ben ulaşamadım, bilemiyorum. Ama bu olay yol boyu çokça konuşuluyor, aralarında paylaşılıyor. Ve Ayşe annemize takılıyorlar tabii. Sen diyorlar işte çaresiz kalınca tabii en büyük yere sığındın. Herhalde ya diyor yani. Başka sığınacağım ne var? En büyük Allah değil mi? Allahu Ekber değil mi? Hep ona sığınacağız ve onun emri doğrultusunda hareket edeceğiz. Resulullah Aleyhisselam Kur'an ifadesiyle en güzel örnek değil mi? Öyleyse örneği de örnek alacağız. Netice efendim bu kafile, bu küçük kafile sağ salim Medine'ye varıyorlar. Medine'ye varma aşamasında her biri Peygamberimiz Aleyhisselam olan muhabbeti hep öne çıkmış. Ona kavuşma aşkıyla alınmış yol ve ver elini nur şehri Medine. Medine'ye varınca tabi görenler birbirine haber ediyor. Halk karşılamaya çıkıyor. Ayşe annemiz anlatıyor işte yine burada da nasıl oraya gidiklerini, halkın nasıl karşıladığını, çok memnun kaldıklarını söylüyor. Ve arkasından şunu ifade ediyor yani hicret ile Medine'ye gidince ben babam Ebu Bekir'in ev halkı ile birlikte kaldım. O zaman mescit ve mescit civarındaki odalar yapılmış bulunuyordu. Yani annemiz aynı zamanda oraya varınca bize bir mescidin ve kendine yapılan evin diğer odaların da bir fotoğrafını vermiş oluyor. Mescit ve mescit civarındaki odalar yapılmış bulunuyordu. Resulullah Aleyhisselam ev halkı kendi odalarında idiler. Oraya indiler, oraya gittiler. Yani onlara hazırlanmıştı orası. Mesela ya beraberler Saadet-i Sevde binti Zema efendim o işte kendisine ayrılan odaya yerleşti. Ama ben diyor bana ayrılan odaya değil de ben diyor babam Ebu Bekir'in evine ailece biz diyor oraya geçtik. Kendi evimize diyor yerleştik. Böylece Medine'de yeni bir hayat başlamış oluyor Hazreti Ayşe annemiz. Babasının evinde, annesinin evinde işte ailecek oradalar. Ve artık Mekke'deki korkusu, sıkıntısı yok, çilesi yok. Efendim işte düşmanlar kapıyı basacaklar, işte şu olacak bu olacak endişesi yok. Yani bir rahata kavuştular. Ancak burada yeni bir mesaj daha var Ayşe annemizden. Şöyle anlaşılmasın efendim, sadece Ayşe annemizden değil bu mesajlar. Ancak bizim şu andaki sohbet konumuz kendisine misafir olduğumuz, kendisini misafir ettiğimiz Ayşe annemiz olduğundan Ayşe annemiz endeksli sizlerle konuyu paylaşmaya çalışıyorum. Dedim ya rahata kavuştular. Babasının evinde, annesinin evinde her şey hazırlanmış, rahata kavuştu. Şimdi düşünelim kendimizi, bir sıkıntı içerisindeyiz, zorluk içerisindeyiz, düşmanların içerisindeyiz. Her an her şey olabilir, korkumuz var, endişemiz var. Efendim yememiz ayrı bir korku, içmemiz ayrı bir korku, yatmamız kalkmamız ayrı bir korku, gündüzümüz ayrı bir korku, gecemiz ayrı bir korku, korku, korku, korku içinde. Yediye yaşamış başına. O evde yani erkeksiz evde adam yok yani. Peki vardılar babasının evine yerleşti, rahat etti. Biz düşünelim kendimizi ne yaparız? Şöyle bir adam akıllı uyuruz değil mi efendim? Şöyle bir tıka basa yeriz. Tamam uyuyalım, yiyelim. İkisi de Allah'ın nimetidir. Güvenlik Allah'ın nimetidir. Emniyetler artık yani. Ancak Ayşe annemiz babasıyla kavuştuğunda ilk sorusu ey babam der. 7 aydır ayrıyız. Allah Teala Hazretleri neler gönderdi? Yeni ayetler, sureler nelerdir? Ben bunları öğrenmek istiyorum. İşte bu beni etkiliyor çok. Hazreti Ayşe annemiz az sonra evliliğine gireceğiz. Evlilik yaşıyla çok uğraşılıyor. Çok. Aslında faydası da yok bunun. Ama şunları biraz öne çıkarsak, yaşıyla uğraşmak yerine, biz 7 küsur ay çile, sıkıntı içinde kaldık, sonra huzura kavuştuk. İlk sorumuz ne oluyor? İlk sorusu Kur'an. Müslüman hayatında Kur'an her şeyin önünde gelir. Kur'an önceliklidir. Hayat Kur'an çerçevesinde kurulur, kurulmalı. Ayşe annemiz bunu yapıyor. Kur'an diyor. Hatırlarsanız geçmiş sohbetlerimizde uzun soluklu Hazreti Musab bin Umeyr'i sizlerle paylaşmıştım radıyallahu anh. Ve o da kendi evindeki mahkumiyetten kaçıp kurtulup Darül Erkam'a geldiğinde bitmiş tükemiş vaziyette neredeyse ölecek bir haldeyken bile ilk sorduğu soru hangi ayettir, hangi sureler geldi olmuştur yani. Ayşe annemiz de öyle ki Ayşe annemiz zaten aslında sadece onun böyle bir kuru hayat hikayesi değil. Yani gerçekten bir üniversite Ayşe annemiz yani birkaç üniversite yani. Çok alanda söz sahibi bir annemiz. Onun için bilemiyorum belki de onun o güzel yani o örnekliği yani ikinci plana mı atılıyor yaşıyla uğraşılırken. Onu anlamış değilim şu anda. Ben de yaşıyla fazla uğraşmayacağım. Nişanda biraz söylemiştim. Nişan kısmında, söz kısmında. Biraz da şimdi sırası gelecek az sonra. Evliliği hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Fakat çok da yaşa takılmayacağım. Ama şuna takılıyorum. Takılmanızı istiyorum efendim. Bu önemli çünkü. Rahata erdi, huzura erdi sorusu odur. Ben diyor yokken burada Allah Teala hangi ayetler gönderdi, hangi sureler gönderdi? Birincisi bu. Önce gönderilen ayeti kerimeleri, sure-i şerifeleri kısa süre içerisinde 7 aylık boşluğu dolduruyor. Hani bugün deriz ya hızlandırılmış eğitim. Artık adına ne dersek diyelim böyle bir şey bu. O boşluğu dolduruyor. Yani Kur'an'ın önüne bir şey koymuyor. Onu hallettikten sonra ikinci ilim dalı diyebileceğimiz alana geçiyor. Ey babam diyor. Ey babam. Şimdi annesiyle beraberdi. O yüzden babam diyor. Ey babam. Ben annemle Mekke'deyken siz buraya geldiniz 7 ay oldu. 7 ay içerisinde burada neler yapıldı? Olayın tarihi boyutunu, sosyolojik boyutunu, psikolojik boyutunu, eğitim boyutunu, pedagoji boyutunu ve benim şu anda aklıma gelmeyen boyutlarını, buğutlarını soruyor ve onları da öğreniyor. Ya şimdi bana aklınıza şunu sorabilirsiniz. Hocam sen bunları nereden biliyorsun? Haklısınız. Kim olsa bunları sorar. Ama kaynaklara baktığımızda bunları görürüz. Ama tekrar tekrar söyleyeyim. Çokça yaşına takıldığı için bunlar hep arka planda kalmış. Ayşe annemiz soruyor bunları. İleriki zamanlarda kendisine sorular sorulacak Ayşe annemize. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonraki dönemlere ait sorular sorulacak. Aleyhisselam vefatından sonra daha doğrusu Ayşe annemiz cevap verecek. Yani tabiin soracak soruyu. Ve ondan birisi diyecek ey annemiz diyecek. Ey sevgili annemiz. Sana diyecek Mekke hakkında soruyoruz cevap veriyorsun. Medine hakkında soruyoruz cevap veriyorsun. Hadi Mekke'yi yaşadın, Medine'yi yaşadın tamam. Ama sen doğmadan önceki olaylara soruyorsun. Onlara da cevap veriyorsun. Bunları sen nereden biliyorsun diye sorarlar. İşte bu önemli. Bu şu anda size aktardığım bu malumat şu anki yeri değil ama iyi anlaşılsın diye bunu öne çekerek söylemiş oluyorum. Sizlerle paylaşmış oluyorum efendim. Şimdi Ayşe annemiz o cevabı veriyor. Evet diyor ben İslam'ın her dönemini yaşadım. Aklım erdiği günden bu yana. Dolayısıyla hangi ayetin nerede indiğini, hangi olay nasıl olduğunu bilirim. Yok diyorlar bizim sorumuz o değil. Bizim sorumuz sen yani ya aklı ermez bebekken ya da senden önceki olayları nereden biliyorsun diye sorarlar. Ya da işte şimdiki örnekte görüldüğü gibi yani bir şeyler yaşanmışsan yoksun orada. Onları nereden biliyorsun diye sorarlar. Onun da verdiği cevap bu işte. Nasıl ki siz bana sorarak o dönemde nelerin yaşadığının, yaşandığını öğrenmeye çalışıyorsunuz, merak ediyorsunuz. Ben de aynı şekilde benden önceki dönemleri sorarak öğrendim. Ve benim de içinde ya da arasında olmadığım konuları da sizin şu anda bana sorduğunuz gibi ben de sorarak öğrendim. Ancak ben bunları öğrenmekle sadece bilgi sahibi olmak değil, bunlarla hayatımı düzenlemek ve sonraki nesleki, benden sonraki ilk nesil sizlersiniz aktarmak ve sizlere de siz de sonraki nesillere aktarınız demek için diyor ben bu ifadeyi kullandım diyor Hazreti efendim Ayşe annemiz. Gerçekten üzerinde durulması gereken çok ama çok önemli bir konu bu. Değil mi efendim? Çok ama çok önemli bir konu Ayşe annemizin bu güzel ifadesi. Evet efendim. Gerçekten oldukça düşündürücü bir soruyla karşı karşıyayız. Hazreti Ayşe annemize tabiinin sorduğu sorular onun kendisinden önceki zaman dilimi içinde yaşanan hadiseleri anlatması aynı zamanda kendi hayatı içerisinde ama orada olmadığı konuları aktarması daha o günlerde kullandığı ifadeyle kendi ifadesiyle böyle sadece basit kuru merak değil yani acaba ne olmuş ne gitmiş şeklinde basit bir kuru merak değil önce şahsın kendisinin ailesinin dininin insanlığın yararına olan birçok şeyi öğrenip gelecek nesle aktarma hadisesi Müslümanların görevlerinden, sorumluluklarından biridir. Ve Hazreti Ayşe annemiz bu görevi, bu sorumluluğu gerçekten en üst düzeyde yerine getiren sevgili annelerimizden birisidir efendim. İşte hicretten sonra baba evine gelip rahata, huzura kavuştuktan sonra yani saatlerce günlerce yatıp uyumamış emniyetli güvenli ortamlarda yani bugünkü deyimle sokaklarda, parklarda gezip durmamış. Elbette ki gezecek, yatacak, uyuyacak ama asıl mesele, yani bir Müslümanın yapması gerekenin ne olduğunu sade sözleriyle değil, hayatıyla da bize en güzel bir şekilde örnek olarak sunmuş sevgili annemiz. Yani burayı defalarca tekrarlasak, her programda bir daha buraya girsek yeridir efendim. 7 aydan bahsediyoruz, sadece 7 ay. Yani şu kadar süre ayrı kaldı Peygamber Aleyhisselam'dan, hangi sureler nazil oldu, indi, hangi ayet-i kerimeler indi, Resulullah Sen bu ara ne buyurdu, neler yaşandı, ne oldu, bunların tahsilini yapar. Babası başta olmak üzere ki bu konuda Hazreti Ebubekir çok önde gelen biri, hepiniz biliyorsunuz. Bu kısa süre içerisinde, yani biz buna kendini yetiştirme, yenilenme ve yenileme çabaları diyelim. Yani kendisini yetiştiriyor, yenileniyor ama bu arada hemen etrafına da anlatmaya çalışarak onlara da vesile olduğunu görürüz sevgili annemizin efendim. Şimdi geldik, dedim ya üzerinde çok konuşuldu, çok duruldu diye, Hazreti Ayşe annemizin evliliğine Peygamberimiz Aleyhisselam ile. Efendim bu evliliğin Hicretten sonra, hicretin ikinci yılında Şevval ayında olduğu kaynaklarımızda zikredilir. Bunu Ayşe annemiz de söyler kendisi. Yani miladi 624 yılının Nisan ayına tekabül ediyor o günkü ifadelerle. Bu tarihleri ben kendim çıkarmadım. Kaynaklarımızda çeşitli şekillerde rivayet ediliyor. Dolayısıyla Ayşe annemizin evlilik aşamasında, evlilik yaşı hakkında da son derece ileri geri şeyler konuşuluyor. En küçük 9 yaş, en büyük 18 yaş arasında farklı farklı rivayetler olduğunu görüyoruz. Ancak acizane bu alanda gerçekten çok emek vermiş bir kardeşiniz olarak ben 9 ile 14 arasındaki rivayetlerin çok daha sağlıklı olduğunu görüyorum. Problem nedir? Şimdi birilerine bir şey anlatamayız diye efendim böyle yaşını büyütmeye çalışmanın manası yoktur. Kaldı ki şöyle bir ekstra çalışmaya girersek, o dönemde kızların evliliğindeki yaş problemine iner çalışırsak, orada 9-12 yaş arası evlilik yaşı olduğunu görürüz efendim. Örnek mi istiyorsunuz? İleride yine gelecek. Resulullah'ın aile hayatı içerisinde bir de kızlarını efendim göreceğiz müstakilen. Yani Hatice annemizi gördük, kızlarını birazcık gördük ama bir de ben ayrı ayrı onları da işlemek istiyorum zamanımız yeterse. Kaldı ki programın bir tanesinde efendim hatırlarsanız uzun soluklu Zeynep Sultan diye sizlerle paylaşmıştım. İlk vahiy geldiği zaman ta Mekke'de, ilk vahiy geldiğinde Hazreti Zeynep'in, yani acizanenin tabiriyle Zeynep Sultan, Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük kızıydı malum. Onun evli olduğunu görüyoruz. Bakıyoruz 10 yaşlarında olduğunu görüyor. Evli yani. 10 yaşında evlendi demiyorum ben. 10 yaşında olduğunu, evli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yaşa takılmamak lazım. Bir şey daha var efendim. Onu da söyleyelim. Hicri miladi efendim birbirlerine çevirdiğiniz zaman 2-3 yaş oynar. Eğer uzun yıllarsa bu yaş oynama 4 yaşına 5'e çıkabilir. Dolayısıyla yani bu 9, 10, 11 bunlar normal şeylerdir. 9'da olur, 10'da olur, 11'de olur, 12'de olur. Oynar çünkü bunlar. Ancak üstünde sıkça durmaya çalıştığım, ısrarla altını çizdiğim bir şey var. Eğer farkındaysanız efendim. Ayşe annemizin evlilik yaşından ziyade az önce sizlere paylaştığım mesajıdır. Ama her önüne gelen bu alanda söz söylüyor, yazı yazıyor. Siz de farkındasınız, tartışıyorlar bu konuyu halen. Bir yere gittiğimizde bize de bu sorular çok soruluyor. Hocam siz işte sahabe-i kiramı çalışıyorsunuz. Annelerimizi müstakilen çalışıyorsunuz. Hazreti Ayşe annemizin evlilik yaşı hakkında ne söylersiniz diye bana bu sorular soruluyor efendim. Ben de bir şey söylemem diyorum. Rivayetler diyorum 9 ile 18 arası değişiyor. Ben sadece yaşıyla oynamak yerine ve bunu sürekli tartışmak, gündemde tutmak yerine annemizin bir aile hayatını bir görelim. Ya bu hanım 2210 hadis-i şerif rivayet etmiş. Az önce ifade ettim, yani bir üniversite demek bile ona hakaret oluyor. O kadar ilimleri halletmiş, tutuyor hafızasında, hayatında, yaşamasında. Biraz bunlara eğilsek örnek almış olacağız. Yani öbür türlü sadece tartışacağız. Bir şey ifade etmeyecek bize o. Onun için ben burayı şöyle noktalıyorum. 9 ile 18 rivayetleri var. Fakir kardeşinizin araştırmalarında bunlar sanki böyle 12-13 hatta 14 yaş daha bana makul gibi geliyor. Ben haddimi aşıp diğer rivayetleri de reddedemem. Haddimi aşıp efendim illa budur da diyemem. Çünkü bu rivayetler var. Çünkü o rivayeti alan eserlerden biz istifadeyle huzurunuza geliyoruz. Yani bu programda sizlerle paylaşıyoruz. Dolayısıyla işimize gelen rivayeti alırız, işimize gelmeyen rivayeti almayız gibi diyecek bir lüksümüz yoktur. Bu konuda bunları söyleyip asıl sevdiğim, arzu ettiğim ve sizlerle paylaşmak istediğim kısma geleyim. Şimdi efendim, bazen Resulullah Aleyhisselam'ın kızlarının evliliği olsun, bazen Aleyhisselam'ın kendi evliliği olsun, yani annelerimiz evliliği olsun, bu düğünle ilgili, çeyizle ilgili, odanın döşenmesiyle ilgili rivayetler alındığı zaman, o rivayetleri değerlendirirken, ki ileride Fatıma annemizi ayrıca istiyorum da, ileride inşallah görürüz. Mesela niye hemen oraya geçiş yaptım? Hazreti Fatıma validemizin radıyallahu anha hayatı en çok bilinenlerin birisi o, biliyorsunuz. İşte ben çok şahit olmuşumdur televizyon programında, radyo programında, okuduğum kitaplarda, sohbetlerde, seminerlerde zühd ve takva ile anlatım yapılırken, evliliği kolaylaştırmaya ilişkin anlatım yapılırken, işte tevazuya ilişkin anlatım yapılırken Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın çeyizi de örnek verilir. Biliyorsunuz onun çeyizi kalem kalem biliniyor. Ben oraya şu anda fazla girmeyeceğim. Hatta hiç girmeyeceğim. Ama şunu söyleyeceğim ben burada. İşte o çeyiz sayılıyor. Ondan sonra bir de günümüze bakın diye, ya öyle mi olur diye, yani günümüzden kıyas yapılıyor ki bu korkunç yanlışlıktır. Neden efendim? Şimdi hangi dönemin çeyizini değerlendiriyorsanız, o dönemin içinde o çeyize diğer çeyizi değerlendireceksiniz. Ha şimdi eve sıra gelecek Ayşe annemizin evine. Hangi dönem evi, odayı değerlendiriyorsanız, o odayı günümüze taşıyarak değil, o odayı o günkü o çevrede evler nasıldı, kaç metrekareydi şeklinde değerlendirmek gerekiyor ki ona bir daha gireceğim. Şimdi acizane bu sohbetleri dinlediğimde, bu yazıları okuduğumda, işte bir taraftan Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın öyle çok az bir çeyizi olduğunu ifade ederler. Bunu söyleyenler kendi kızlarını verirken de şu kadar altın, şu kadar gümüş başlara bir şey istemeye. O zaman bu örneği bana verdiniz? Hata nerede? Hata şurada. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın çeyizine baktığımız zaman kendi dönemi içerisinde ne fakir çeyizi ne zengin çeyiziydi. Şimdi itirazı olan çıkar benim bu sözüme şu anda, ki haklı belki. Ben onlara şunu tavsiye ediyorum. Eğer bulabilirlerse, tabii bu çok zor iştir, tutsunlar o dönemde, Müslümandan bahsediyorum yalnız, yani Yahudi, Hristiyan, müşrikten bahsetmiyorum ben, Müslümanlardan bahsediyorum, sahabe-i kiramdan. Onlar oğlunu kızını evlendirirken işte çeyizleri ne olurdu? Yani herhangi birinin çeyiziyle Hazreti Fatma'nın çeyizi kıyaslanırsa mesele kalmaz. O günkü eviyle yine diğerinin evi, yine o günkü kıyaslanacak. Buraya taşıdığımızda sıkıntı olur. Şimdi sırayla gelecek efendim. Niye bunları böyle üzerinde biraz durarak sizlerle paylaştığım? İşte az önce söylemeye çalıştığım gibi, sanki bir zühdü, takvayı efendim, yani olmuş bitmiş bir olaymış gibi, yani sahabe böyle yaşamış, bitmiş o, tamam bitti gitti. Yani bu film bitti. Gittiyse niye konuşuyoruz? Biz ben hani bunu örnek alacaktık? Eğer örnek alamıyorsak, hayatımıza geçiremiyorsak, bu kadar vakit harcıyoruz, bu kadar masraf oluyor yani. Yazık, günah bunlar. O yüzden şimdi buyurun, Hazreti Ayşe annemizin, ben tamamını değil, çünkü düğünden ziyade mesajlarına gireceğim ben. Yani kısa kısa bazı pasajlar sizlerle paylaşıyorum. Toplandı hanımlar, Ensar Muhacir, Hazreti Ayşe annemizin gelin olarak hazırlama safhası Hazreti Bekir'in evinde oluyor bu hadise. İşte onu güzelce böyle o günkü şartlarda gelin olarak giydirdiler, süslediler. Süsleme kelimesini kullanıyorum. Ancak makyaj kelimesini kullanmıyorum dikkat ettiyseniz. Yani bugün bakıyorsunuz yani kapalı bir gelinlik alınıyor ama gelinin kafasından kafasını boyaya sokmuş çıkarmış gibi her tarafta boya görüyoruz yani. Niye Allahu Teala yeterince boyayı sürememiş mi acaba? Haşa, Allah eksik bırakmış da mı biz tamamlıyoruz? Subhanallah. Yani biz kime güzel? Madem eğer evleniyorsak, gelinsek zaten karşı taraf bizi beğenmiş alıyor. Daha ne süsleniyoruz onu anlamıyorum ben. Zorluk çekiyorum. Kime süsleniyoruz şimdi yani? Dışarı çıkıyoruz sonuçta. Ama yeri geldi diye söyleyeyim. İleriki zamanda orası gelecek, bir daha sizlerle onu paylaşacağım. Birkaç hanım gelirler Ayşe annemize. Aile hayatıyla ilgili bazı özel sorular sorarlar. O da en mahrem sorulara kadar çok güzel cevaplar verir. Bir tane kadın Ezile bize sorar ki, ey sevgili annemizdir, bir kadın kocası için süslenebilir mi? Sorusunu sorar. Daha oraya çok var yalnız. Ayşe annemiz tebessüm eder. Bundan niye utanıyorsunuz der. Sen evli misin der. Evliyim der. Annemiz süslenir cevabını vermiyor. Yoksa sen süslenmiyor musun diyor. Ama dikkat ediniz. Bir kadın kocası için süslenebilir mi sorusuna verdiği cevaptır. Evli misin? Evliyim. Yoksa sen süslenmiyor musun? Buradaki problem ne? Süslenmek ne demek? Neyle süsleniyoruz? Ya biz şimdi çok üzüldük, ağladık. Bir ölümümüz oldu, bir hüzünümüz oldu. Biz ağlarken isyan edemeyiz. Buna hakkımız yok. Süslenirken de isyanın hakkımız yok. Hiçbir şey hakkımız yok. Yani Allahu Teala'nın hoşlanmadığı, yasak ettiği hiçbir şey yapmayacağız biz. Elimizden çıkar, yazık, yani hata ederiz, günah işleriz, tövbe ederiz amenna. Ama yani böyle konularda çok daha dikkatli olmak lazım diye sizlerle paylaşmış oluyorum efendim. Ayşe annemizi de, çünkü ben anlattım bir yerde, işte onu güzelce gelin yaptılar, işte süslediler, süslerken maniler söylüyordu, küçük kızlar falan böyle oynuyordu falan diye. Oradan biri sordu, hocam dedi, nasıl yani, hangi boyalarla süslediler? Dedim, ben onu bilmem. Ama benim annem Kur'an boyasıyla boyalıdır. Benim annem Kur'an boyasıyla. Çünkü kimin eşi olacak? Resulullah'ın eşi olacak. Resulullah Aleyhisselam Kur'an boyasıyla boyalıdır. Sıbgatallah. Allah'ın boyası, Allah'ın rengi. Ve men ehsenu minallahi sıbga. Allah soruyor yani kendi ifadesiyle. Yani boyası, rengi Allah'tan güzel kim var? Kim Allah'tan daha güzel renk verebilir? Yani budur. O yüzden süslendi, gelin olarak hazırlandı, küçük kızlar oynadılar, maniler söylediler derken, işte o günkü şartlarda neler söylendi? Ben mesela merak ettim, bu manilere neler söyleniyor diye. Bir tanesini mesela buldum, bir dörtlük buldum. Tabii bu dört Arapçayı Türkçe'ye çevirince kafiye olmuyor ama ben size Türkçe nakledeyim, Arapça anlaşılmaz diye. Şimdi şöyle çevirdim ben onu Türkçe'ye. Güzel gelin, güzel anne. Hoş geldin güzel gelin, güzel anne. Bize şeref verdin. Hem gelinimiz hem de annemiz oldun. Mani bu. Mani bu efendim. Yani güzel gelin, güzel anne. Hoş geldin güzel gelin, güzel anne. Bize şeref verdin, hem gelinimiz hem de annemiz oldun. Şimdi bugün bazı yörelerimizde işte çok güzel gelinlere yakılan maniler var. Çok aslında tatlı, ben bir ara merak ettim bunları araştırsam mı diye, ama zamanım yetmiyor. Yani gelin buyurun naz eyleme, evi süpür toz eyleme, kaynanaya söz eyleme. Böyle bizim de güzel manilerimiz var. Ama maalesef işte bugün mani şarkı türkü deyince yani insanları ahlakı düşünmeksizin ifade ettikleri sözler gibi anlaşılıyor. Aynı zamanda müsait işte ortamlarda kılıç kalkan, öyle ifade ediyoruz biz yani, tam öyle değil de anlayalım diye bir gösterisi yapılıyor. Bu Habeşli gençler oynuyorlar, böyle bir şenlik var yani. Düğünde efendim şenlik olur. Bugün şimdi düğünlerimiz de cenazeye döndü. Hatta çok üzülüyorum bazen böyle düğün sohbetlerine gittiğimde işte. Hani tamam Kur'an-ı Kerim başlanıyor, güzel başlansın eyvallah. Bakıyorsun okunan haşa şerife subhanallah. Azaptan kıyametten aşırı okuyor hoca efendi subhanallah. Bir de meal veriliyor üstelik. Ötekisi ilahi okuyor, okunuyor. Vay kabirden, azaptan, cennetten subhanallah. Adam evleniyor mübarek. Hiç mi böyle güzel, yani bu Furkan suresinde mesela o son iki sayfasında ne güzel böyle tam düğünde efendim iyi anlaşılabilecek böyle aile ahlaki ayetlerimiz seçeceğiz. Bizim şeyimiz bu olacak. İlahilerimizde, şiirlerimizde, şarkılarımızda efendim huzuru, mutluluğu telkin eden şeyleri seçmemiz gerekiyor. Efendim bu arada burada bir küçük hatayı tasfiye edeyim izin verirseniz. İşte yokluktan bahsedilir. İşte yemek dahi verilemedi. Velime yemeği gibi bir rivayeti almışlar. Neden almışlar? Tabii ben rivayete ulaşamadım. Hazreti Ayşe annemize işte ne bir koç kesildi ne bir şey oldu falan diye. Yani bir şey söyleniyor ama ben şu ifadeyi sizlerle paylaşayım. Hem baba evinde hem de peygamber evinde velime yemeği verildi. Bu cümleyi size aynen okudum bir kitaptan. Hem baba evinde ve hem de peygamber evinde velime yemeği verildi. Biliyorsunuz velime yemeği düğün yemeğine verilen isimdir. Ama işte o yemekte neler verildi? O günkü şartlarda, imkanlarda maalesef bugün düğün yemeği diye ciddi ciddi israflar ediyoruz. Birbirimize gösterişler yapıyoruz. Değil mi efendim? Yani kimseyi kandıramayız. Birbirimize gösterişler yapıyoruz. İsraflar ediyoruz efendim. Böyle yanlışlarımız maalesef oluyor. Allah muhafaza etsin demekte fayda var. Netice bütün bunlarla beraber hem tekbirlerle, dualarla efendim Peygamberimiz Aleyhisselam'ın evine getirildi. Hazreti Ayşe annemiz. Ev dediğimiz nerededir? Şimdi şu anda çoğumuzun gittiği hac ve umre vesilesiyle daha sonra Medine'ye gidiyoruz malum ziyaretlere. Yeşil kubbe altında işte o da orasıydı. Orada şu anda yani o tabii büyük şu anda orası da yani. Onun içinde şu anda Hazreti Sevda annemizin, Hazreti Ayşe annemizin ve Hazreti Hatice, Fatıma annemizin odalarının bulunduğu yerin üzeri şu andaki yeşil kubbe. Oradaki bir oda işte. Ben oda hakkında size inşallah malumat vereceğim. İçeriye alınıyor. Annemiz Aleyhisselam'dan önce. Sonra Aleyhisselam davet ediliyor. Geliyor Aleyhisselam, içeri giriyor. Arkasından da işte birkaç kişi falan var. Bir süt ikram ediliyor Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Bir kapla. O sütü alıyor. Bismillah içiyor biraz. Sonra Ayşe annemize uzatıyor Resulullah Aleyhisselam'ın sütü. Ayşe annemiz böyle utanarak sütü almıyor. Utanarak annesi oradaki diğer kadınlar işaret ederek al bu ayıp değildir anlamına işaret veriyorlar. O da yine utanarak Resulullah'ın uzattığı efendim süt kabını alıyor. Çeviriyor süt kabını. Resulullah Efendimizin içtiği yerden o da sütü içiyor. Efendim dedim ya hicretin ikinci yılı Şevval ayı. Miladi 624 Nisan. Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimiz Efendimiz'i evlendi. Şimdi bu odayı sizlerle paylaşayım ve bunun hakkında zamanım dolacağını düşünüyorum bugünkü zamanımın. Kalan kısmını da bir kısa tekrarla haftaya inşallah devam edeceğim. Efendim şöyle diyelim, sevgili annemizin evi ya da odası. Bir kere ilk yapıldığında tek göz idi. Sonra içten bir bölme yapılacak ama daha oraya var. Evin duvarları kirpiçtendi. Mescit gibi. Çatısı hurma dallarla örtülüydü. Ancak maalesef birçok eserde görüyorum çatısı hurma dallarla örtülüydü deyip noktayı koyuyorlar. Sanki hep öyle kalmış gibi. Efendim biz bir önce öyleydi, daha sonra mescidin üstüyle beraber komplo kirpiçle kapatıldı efendim. Çünkü bu evin damında ashabın çocuklarının oynadığını biliyoruz. Çatısı önce hurma dallarla örtülü, daha sonra kirpiçle kaplanıyor. Aynı şey kapısı için de geçerli. Bu da beni çok üzer. İşte Peygamberimizin kapısı bile yoktu, perde asılıydı. Subhanallah. Müzelerde, Mekke müze, Medine müzelerinde efendim uzak olan bir tane müzede gider görürsünüz. Yani orada şey de var. Hazreti Peygamber döneminde evin kapılarının örnekleri var. Kaynaklarımızda, kitaplarımızda o kapının kaç parça olduğu, ne tür kilit kullanıldığı yazar eski araştırmalarımızda. O yüzden kapısı önceleri, bak ben önce kelimesini koyuyorum buraya. Önceleri kıldan örülmüş kalınca bir perdeydi. Yeni ev yani yerleşince. Yani bu perde kalın perde yani böyle bizim tüller gibi değil bu yani. Hani bu eski Osmanlı veya Bedirkir döneminde çadırlar olurdu. Onların kapıları da yani çadır aynı şey yani çadırın devamıydı kapısı. Böyle düzgün bir şey kapanınca içten de bağlantısı olurdu. Bayağı kapıydı yani. Yoksa içeri her türlü hayvan falan girer yani. Ancak buna rağmen böyle takılmışız buraya. Peygamber Aleyhisselam'ın evinin kapısı yoktu. Perde asılıydı. Sadece perdesiydi. Son perde, ön perde. Subhanallah. Evet, önceleri kıldan örülmüş kalınca bir perdeyken daha sonra iki parçalı, sürgülü ve kilitli kapı yapıldı bu odaya. Evet, tüm odalara. İki parçalı, iki parça kapı yani iki kapı açıyor içeri doğru. İki parçalı, sürgülü ve kilitli bir kapı. Evet. Bunu görüyoruz. Evin tabanı yani yer. İşte evin yeri kumdu diyor işte topraktı, çamurdu, hasırdı. Yani kolaycıl bir ifade kullanıyoruz. Doğrudur ama eksiktir. Önce toprak düzgün. Oraya kum serildi, düzeltildi. Sonra üzerine hasır serildi. İleriki zamanda da kilim serilecek. Evin yeri. Yatağı ve yastığına bakıyoruz. İçi hurma lifiyle doldurulmuş değil bir yatak ve yastık vardı diyor. E şimdi böyle deyince sanki böyle acır gibi bakıyor bazıları. Ya Subhanallah bu güzel bir şeydir. Ve o dönemde herkesin yatağı böyledir. Böyledir. Ev eşya olarak da yani işte birkaç tane kapkacak diye yazmışlar. Bazılarına bakıyorum ben. E Peygamber Aleyhisselam ben hiçbir yerine okumadım. Yani falanca yemeği yapmak için komşudan tencere istediğini, kap istediğini. Ya bir aile sonuçta bunlar yani yok yok da tencerede mi yok yani? Öyle çok fazla yanlışlar yapılıyor. Resulullah'ın evinde yani bir evi geçindirecek kadar eşyası var. Yeterli eşya yani. Bizde mesela tencere seti oluyor. Tabak seti oluyor. Bunlara bakınca tabii ki çok fakir olur. Bunların seti ahlak seti, edep seti, Kur'an seti. Onların da o vardı. Bizde bunlar olmayınca tasla, tabakla, koltukla, kanepeyle biz birbirimize övünmeye başladık. Efendim söylemiştim bu hakikaten önemli bir sahne. Çok önemli üstelik. Ben bu kısmı bir küçük tekrarla beraber önümüzdeki hafta devam ettirmek üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.